Bismillahirrahmanirrahim. Bu harfler, hece harfleri yani el-huruf-ül mukata'a üzerinde müsteşrikler de bir takım görüşler ortaya koymaya kalkışmışlardır. Haddi zatında bu onların işi de değildir. Onlara mı düşmüştü yani bu harfler üzerinde görüş beyan etmek? Aslında kendileriyle alakalı olmayan bir konuda lüzumsuz yere görüşler ortaya koymuşlardır. Kendilerini uzman zannederek. Uzman değiller çünkü bu dine inanmayan ve yaşamayan hiçbir zaman uzman olamaz. Bu din mevzuunda. Bu dinin atmosferine girmemiş olan hiçbir zaman anlamayacaktır ve hiçbir zaman da uzman sayılmayacaktır. Müsteşrikin istediği kadar ileri gitsinler. Masa başında kitap okumakla, araştırmalar yapmakla, bilgisayarlarla, şunlarla, bunlarla gece gündüz araştırmalar yapsalar da hiçbir zaman Kur'an üzerinde görüş ortaya koyabilecek bir samimiyete ve ilme ulaşamayacaklardır. İşte diğer meselelerde bile konuşma hakkı olmayanlar tutup böylesi zor bir meselede, İslam alimlerinin bile çoğunun sustuğu bir meselede görüş ortaya koymaya kalkışmışlardır. Halbuki bu onları da alakadar eden bir mesele değildir. Ama onlar sürekli olarak bir yerlerden bir şeyler çıkartma, fitne fesat başlatma, insanların kalplerine şüpheler düşürme hedefinde oldukları için bu konularda da konuşmuşlardır. Mesela diyelim ki bazıları demiş ki mesela Noldeke denilen bir müsteşrik diyor ki Mim Mughire'dir. Ha Ebu Hureyre'dir, Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Saçma sapan konuşuyor yani. Yani güya işte Peygamberimiz bazı surelerin başına böyle sevdiği sahabesinden sevdiklerinin baş harfini. Yani aslında demek istiyor ki bu Muhammed'in yazdığı bir kelamdır. Muhammed böyle sevdiği dostlarının isimlerinin baş harflerine koymuştur gibi. Alakasız saçma sapan bir laf ortaya atıyor. Aslında sanki konuşmak için konuşuyor gibi bir şey. Yani esasında tabii bizimkilerden de böyle bir bakıma buna benzer delilsiz, senetsiz, sepetsiz konuşanlar olmuş. Bu da böyle yani. Tabii bunun niyeti kötü. Bizimkilerin niyeti iyi de bunun bir de niyeti kötü yani. Bizimkiler belki biraz hani yardımcı olmak açısından, belki bir güzellik katmak, belki işte bir ilginç olsun yani gibi, böyle bir farklılık olsun gibi niyetlerle bunu yapmış olabilirler. Fakat tabii ki müsteşrikinin böyle bir hedefi yok. Müsteşrikin yani bozmak, kalplere şüphe düşürmek gibi maksatlarla bunu yapıyor. Sonradan da bu görüşünden vazgeçmiş. Diyor ki herhalde diyor bu Allah katındaki levh-i mahfuzdakini hatırlatmak için bunlar böyle konulmuş olabilir. Levh-i mahfuzu hatırlatmak için yani esrarlı bir hava estirmek için derken de aslında yine kastettiği şey yani aslında Muhammed onun lafıyla konuşuyorum yani onun ağzıyla onlar Muhammed diyecek haliyle sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onu kastediyor. Yani Muhammed diyor böyle esrarlı bir hava estirmek için yani böyle işte Elif, Lam, Mim, Yasin falan diye ondan sonra da işte Levh-i Mahfuz'u hatırlasınlar insanlar, Allah'ı hatırlasınlar, esrarlı bir hava essin. Böylece işte imanları biraz kuvvetlensin ya da böyle bir havaya girsinler demek istiyor. Halbuki böyle bir şey söylenmesine hiç gerek yoktu. Evet. Bu harfler konusunda sonuç olarak biraz evvel de ifade ettiğim gibi Allah ve Resulü arasında bir şifre ve de insanlara meydan okumak, haydi Kur'an'ın benzerini yazın madem ki harflerden, eliften, lamdan, mimden müteşekkildir. Haydi o zaman benzerini yazın ve onların dikkatini çekmek, onları susturup o arada asıl mesajı, mesela elif, la, mim deyince Arap şaşırıyor, mesela duruyor, kalıyor. Bu ne, böyle bir şey yok. Bunlar harftir, yani bir kelime değildir diyor, şaşırıyor. Ondan sonra zalikel kitab la raybe fih deyince mesajını, yani o anda onu susturuyor, dikkatini çekiyor. Ondan sonra hemen etkili bir cümle ile onun mesajı anlamasını sağlıyor. Yani bir anda hızlı bir şekilde o ilacı zerk ediyor adeta. Sonuç olarak bunu söyleyebiliriz. Yani bu harflerin manasını Allah bilir. Eğer peygamberimize de özel bir şifresi varsa, özel bir mesaj veriyorsa, onu da Allah bilir deyip geçmemiz icap eder. Surelerin başlangıçları nasıl olmuştur? Çeşitli şekillerde başlıyor sureler. Mesela Fatiha'da olduğu gibi Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Allah'ı övmekle başlayan yerler var. Allah'ı överek başlıyor. Elhamdülillahillezî halakassemâvât gibi, Sübhanellezî esrâ bi'abdihi leylen gibi. Böyle Allah'ı tesbih eden, Allah'ı öven, hamdın ona ait olduğunu, tesbihin ona ait olduğunu, onun yüce olduğunu anlatan şekilde başlıyor. 14 yerde böyle başlıyor. Sebbihisme rabbikel ala gibi mesela. Allah'ın yüce adını tesbih et. Bu şekilde başlayan yerler 14 tane. Yine demin de ifade ettiğimiz gibi elif, la, mim, yasin gibi hece harfleriyle, el huruful mukatta'a ile başlayan yerler var. 29 yerde böyle başlıyor. Nida ile başlayan yerler var. Yani ya yuhannes, ya yuhallezine amenu, ey insanlar, ey müminler. Mesela gibi, ya eyyuhannebi, ey peygamber gibi, ya eyyuhel müzzemmil, ya eyyuhel müddessir, ey örtüye bürünen Habibim gibi. Ya da buna benzer şekillerde. Bu da 10 yerde bu şekilde hitap var. 5 tanesi peygambere hitap şeklinde, diğerleri de ümmete. Bazı yerlerde haber cümlesiyle başlıyor. 21 yerde bu şekilde haber cümlesiyle gelmiş. Mesela yes'elûneke anil enfal, sana enfaldan, yani ganimetlerden soruyorlar. Kul enfalu lillahi ve rasul, de ki enfal Allah'ındır ve Resulünündür. Bir haber var, yani sana şunu soruyorlar. Allahu Teala haber veriyor peygamberimize. Haber veriyor gibi. Yani sana böyle soruyorlar. Cevabı budur. Bir olayı haber ediyor gibi, bir soruyu bize haber vererek anlatıyor gibi. Mesela veya mesela beraetu minallah ve rasuli, yani Tevbe suresinde olduğu gibi bir haber, yani kafirlere bir ultimatumun verildiğinin haberi veriliyor. Bunun gibi ete emrullah fe la testaciluh, Allah'ın emri gelmiştir, acele etmeyin. Onu istemekte acele davranmayın. Allah'ın azabı yani. Yani böyle haber veriyor, yani bu azap geldi. Acele etmenize gerek yok. Azap geldi. Bir haber var. Bunun gibi mesela sâle sâil, bir soran sordu gibi, böyle başlayan yerler var. Yeminle başlayan yerler var. 17 yerde yeminle başlıyor. Ve saffa ve saffati saffa gibi. Ve ve mesela ve tur ve kitab-ı mestur gibi ve necmi izâ hevâ gibi la uksimu bi yevmil kıyâme gibi mesela ve semâi ve tarık gibi ve semâi zâtil buruç gibi işte ve şemsi ve duhâhe gibi böyle yemin, bunlar hep yemindir yani vav kasemdir yani güneşe yemin olsun ki, duhaya yemin olsun ki, şuna yemin olsun ki, kıyamet gününe yemin olsun ki vesaire. Bu şekilde yeminle başlıyor. Mesela vel asır, asra yemin olsun ki, yani zamana yemin olsun ki gibi. Ve tin ve zeytun ve tur-i sinin ve hazel beledil emin, tine zeytuna yemin olsun ki gibi böyle başlayan yerler. 17 yerde böyle başlıyor. 7 yerde şartla başlıyor. İza vakatil vakia, o vakia gerçekleştiği zaman, o vak'a, o olay gerçekleştiği zaman, yani böyle olduğunda şart, şöyle olursa, şöyle olduğunda diyerek başlayan yerler var. Mesela izâ câekel münafikûn, münafıklar sana geldiğinde, geldiği zaman böyle bir şartla, yani şu olduğunda onlara şöyle söyle, şu olduğunda şöyle olur gibi böyle şart ile başlayan yerler var. Mesela izâ semâun fetarat gibi, izâ şemsu kuvvirat gibi, güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, ve izâ nucûmun kederat, yıldızlar düşüp söndüğü zaman gibi, böyle yani gökyüzü yarıldığı zaman tarzında başlayan yerler. Yani şu olduğunda şart, o olunca, o olunca böyle başlayan yerler var. Emirle başlayan yerler var. Mesela kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferu minel cin. De ki, yani emirle başlıyor. De ki, şöyle de onlara, bana vahyoldu ki cinlerden bir nefer, bir taife onu dinledi. Mesela ikra, oku. Bismi rabbikellezi halak. Emirle başlıyor. İkra emirdir. Mesela kul ya eyyuhel kafirun. De ki, ey kafirler. De ki. Bunlar hep, bu dekiler emirdir. Kul huvallahu ehad. De ki Allah tektir. Kul e'ûzu bi rabbil felak. Kul e'ûzu bi rabbin nas. Hepsinde kul, emir var. Onlara de ki. Yani emir daha çok de ki veya ikra şeklinde. Çok fazla bu emrin başka şekilde geldiği pek vaki değil yani. Daha ziyade de ki şeklinde geliyor. Ekseriyeti böyle. Mesela 6 yerde soruyla başlıyor. Hel ete alel insane hinun minen deher. Hel ete. İnsana yani deherden böyle bir şey geldi mi? Mi? Yani soru işareti. Amme yetesâelûn gibi soru. Hel eteki hadisul gâşiye. Elem neşrah leke sadrak gibi. Bunlar hep soru. Hemze istifam. Elem neşrah leke sadrak, mesela herkesin bildiği İnşirah suresi, senin göğsünü genişletmedik mi soru. Tabi burada kast soru değil de yani ifade, soru ifadesi, senin göğsünü genişletmedik mi? Veya mesela elem tara keyfe faala rabbuk, görmedin mi Rabbin ne yaptı, nasıl yaptı? Burada aslında yani soru yok. Ama ifade, soru ifadesi. Yani zaten peygamberimiz zaten görmemiş aslında. Peygamberimiz daha doğmamıştı o olay olduğunda. O Fil suresinde anlatılan Ebrehe askerlerinin öldürülmesi olayı. Sanki peygamberimiz görmüş gibi. Elem tara, görmedin mi? Zaten görmedi peygamberimiz. Allah da biliyor görmediğini, ama o kadar meşhur bir olay ki Arapların arasında. Herkes her gün konuştuğu, bildiği bir olay olduğu için sanki görmüş gibi. Mesela böyle soru ile başlayan yerler var. Mesela dilekle başlayan yerler var. Ve ilun likulli humezetil lumeze. O kaş göz işareti yapanlar ve alay edenler, onlara yazıklar olsun, veil olsun. Veil olsun, yazıklar olsun. Yani bunların yeri cehennem olacak. Tehdit aslında bu. Ama Allah'ın aynı zamanda bir dileği. Yani veil olsun, yazıklar olsun. Yani keşke böyle yapmasalar. Yazık onlara. Mesela tebbet yede ebi leheb. Allah yani bir dilekte bulunuyor değil de, yani burada aslında Allah kendi muradını bize anlatmış oluyor. Yani Ebu Leheb'in iki eli kurudu. Yani Allah haşa böyle bizim gibi bir talepte ya da bir dilekte bulunuyor da inşallah eli kurur gibi bir mana değil tabii. Yani Allah haber veriyor aslında. Ebu Leheb'in iki eli kurudu, hem de Allah hem haber vermiş oluyor, hem de Allah Azze ve Celle kendisinin dileğini de söylemiş oluyor. Yani onun elinin kuruması benim muradımdır demiş oluyor. Böyle başlayan yani demek ki surelerin her birinin başlangıcı aynı değil, çeşitli şekillerde başlıyor ve bunlar her biri surenin ele alacağı konulara uygundur bu başlangıçlar. Yani o sure hangi konuyu ele alacaksa ona uygun bir başlangıç yapılmıştır. Neden yani bu mesela burada 10 çeşit başlangıçtan ya onları misal olarak verir. Mesela Kureyş suresi de son olarak da Kureyş suresini söylemiş. Ta'lil ile yani sebep bildirerek li ilafi Kureyş. Yani Kureyş kabilesinin, peygamberimizin aşireti olan Kureyş'in ısındırmak için, Kureyş'in ilafi için böyle böyle böyle oldu. Devam ediyor ayet, sure. Demek ki böyle 10 çeşit bir başlangıç, yani bunlar yerine göre, ele alacağı konuya göre bir başlangıçtır. O surenin aslında nasıl başladığı bu yönden önemlidir. Yani demek ki o sure de mesela bir nasıl başlamışsa ona göre bir konu olacaktır ve ona göre düşünmek lazımdır bütün sureyi. Böylece yani surenin başıyla ortasıyla sonu arasındaki bağlantıyı ve nasıl düşünmemiz gerektiğini, yani sureyi ele alırken surenin başlangıcını dikkate alarak, tıpkı mesela diyelim ki bir kitabın mukaddimesini ele alarak, yani o mukaddimeyi dikkatle okuyup ona göre düşünürsen kitabı doğru anlarsın. Yazar niye kitabı yazmış, onu orada belirtir. O doğrultuda düşünürsen, mesela Kur'an'ın mukaddimesi Fatiha'dır. Yani nasıl ki Kur'an'ın bir mukaddimesi var, aynı şekilde bir de surelerin mukaddimesi. Yani bu surelerin nasıl başladığı ilk ayeti aslında bir bakıma surenin başlangıcı, daha doğrusu zaten başlangıç da mukaddimesi diyelim. Yani sanki bu sure bu doğrultuda gidecek, bu gibi konuları ele alacak, belki bazen başka konulara girmiş zannedeceksiniz. Yani o ilk ayetin ele aldığı gibi değil, belki ileride çok başka konulara girdi sanacaksınız. Ama aslında yine onu başlangıcın doğrultusunda düşünün, o şekilde bağlantı kurun demektir. Onun için yani surenin başlangıcı bu yönüyle önemlidir. Tüm sureyi o şekilde düşünmemizi istediği için, o tarzda bağlantılar kuralım diye ve her ayeti başlangıca göre tekrar düşünelim. İrca, yani geriye döndürmek. Tekrar geriye döndürmek ve hatta mesela bazen mesela En'am suresinde ilk ayetinde onlar Rablerine başkalarını denk tutuyorlar buyuruyor. İlk ayetinde ta 150'lerde filan tekrar aynı ayet var. Onlar başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Aynı ayet. Tekrar oraya döndürüyor bizi. Böylece ta 150 ayet geriye baktırtıyor yani. ilk ayete baktırtıyor. Böyle bir bağlantı kurulmasını istiyor. Yani o şekilde düşünün. Böylece anlıyoruz ki ilk ayette söylenilen şey istikametinde gelişmiş demek ki sure. Ayetler demek ki o ilk ayet istikametinde ilerliyor. Anlatabildim mi? Bu yönüyle önemlidir yani. Mesela Elmalı rahmetli bazen tefsirinde işte bu diyor geçmişteki filan ayete döndürmek içindir diyor. O ayeti söylüyor mesela, diyor ki bu ayet daha evvel de diyor geçmişti, surenin filan yerinde bu ayet geçmişti. Aslında oraya döndürmek için tekrar burada gelmiştir. Böylece yani ayetler arasındaki bağlantıları tekrar oraya dönüp bir daha düşünelim istenilmiştir. İşte surelerin başlangıcı iyi anlaşılırsa aslında ondan sonra tüm sure o doğrultuda anlaşılır, o doğrultuda bağlantılar kurulursa isabetli olmuş olur. Garibül Kur'an konusuna gelince, yani Kur'an'ın garibi derken yani Kur'an'daki garip bazı kelimeler, kasıt odur. Garip kelimesi yabancı manasında. Mesela işte ben buranın garibiyim deriz. Yani buranın yabancısıyım demek isteriz. Bazen de acayip manasına da gelir. Yani zaten acayip olmak da yine garip olmaktır. Mesela bir şey acayip bir şey. Mesela biz acayip demeyiz. Onun çoğulu olan acayibi kullanırız. Acayip, acayipler demektir aslında. Bazen biz Arapçadan bir kelime geçerken müfret hali geçmiş. Mesela kalem. Kalem mesela Arapça ve bir tane kalem demektir. Müfrettir. Mesela eklem bize geçmemiş Arapçadan. Eklem kalemler demektir. Biz onu öyle kullanmayız mesela. Yani mesela eklem desek mesela kimse anlamaz yani. Ama kalemi herkes bilir. Yani bazı kelimelerin müfret hali geçmiş. Bazılarının cemi hali, çoğul hali. Mesela acayip kelimesini mesela herkes bilir Türkçe'de. Aslında çoğuldur yani. Tekil değildir ama acayiptir tekil. Onun müfret hali. Neyse. Şimdi mesela biz bir şeye acayip veya acayip dediğimizde ne kastederiz? Yani garip, yani yabancı, yani pek alışkın olmadığımız bir şey demek isteriz. Acayip bir şey, yani her zaman görmediğimiz bir şey. Farklı bir şey yani. Demek ki garibül Kur'an, o da aynı manada Kur'an'ın bazı acayip kelimeleri veya yabancı kelimeleri, kapalı kelimeleri, normalde Arap'ın hatta sahabenin bile bilmediği kelimeleri. Demek ki böyle kelimeler var. Yani o halde mesela neyle alakalı? Kur'an'da Arapça olmayan kelime var mı yok mu? Oraya kadar gider mesele yani. Onunla ilgili bir konu bu aynı zamanda. Yani Arapça olduğu halde bilinmedik kelimeler var. Bir de Arapça olmayan kelimede var mı yok mu tartışması var. İşte bu garibül Kur'an böyle bir şey. Yani Arapça olmayan kelimeler konusunu ele alıyor. Bu ilim, daha doğrusu bu konu, yani bu ilmin bu konusu, usulü tefsirin bu dalı bunu ele alıyor. Kur'an'da Arapça olmayan kelime var mı? Bir. İkincisi, bazı Arapça olsa da garip kelimelerin manası nedir? Bununla ilgilenen bir daldır bu. Mesela Kur'an-ı Kerim daha çok Kureyş lehçesiyle nazil olmuştur demiştik daha evvel. Kur'an'ın cem'i konusunu anlatırken sahabe döneminde, ilk halife Sıddık radıyallahu anh döneminde Kur'an cem edildi. Sonra Seyyidina Osman döneminde ise teksiri gerçekleşti. Yani birkaç eyalete çoğaltılarak gönderildi birer nüsha. Biz orada da söylemiştik. Hazreti Osman o nüshaların çoğaltılması esnasında Zeyd bin Sabit'e nasıl ve onunla beraber olan diğer heyete nasıl bir talimat vermişti? Eğer Zeyd ile anlaşamazsanız bir kelime üzerinde Kureyş lehçesine göre yazın demişti. Çünkü Kur'an Kureyş lehçesiyle gelmiştir demişti. Ama tabi Kur'an'da Kureyş lehçesi dışında bazı kelimeler de görüyoruz. Böylece Allah Azze ve Celle Kureyş lehçesi dışındaki lehçelerin de araştırılmasını istemiş oluyor. İnsanı, yani Kur'an'ı inceleyen insanı o lehçelere de başvurmasını sağlıyor. Böylece ilmi genişletiyor. Başka alanlara da girmesine sebep oluyor yani. Şimdi tabi bu Kur'an'da bu tür kelimelerin olması sayesinde Arapça aslında hem genişlemiş oluyor, yani Kureyş lehçesi dışına çıkıyor çünkü Kur'an-ı Kerim bazı yerlerde, hem Arapça genişlemiş oluyor, hem de Arap kabileleri tek bir lehçe üzerinde toplanmış oluyorlar. Tabi zamanla artık Kur'an-ı Kerim'in o kullandığı kelimeler sayesinde tüm Araplar o kelimeyi kullanmaya başlıyor. Kur'an'ın kullandığı kelimeyi kullanmak tabii ki Müslümanlar için daha güzeldir. Yani mesela diyelim ki bir Müslüman Arap harflerini Latin harflerine tercih eder. Mesela bizim atalarımız tarih boyunca Arap harfleriyle yazmışlar, çizmişler değil mi? Bu Latin harfleriyle değil. Neden? Arapçı olduklarından mı? Haşa. Bir Müslümanın ne Arapçı olması caiz, ne Türkçü, ne Kürtçü. Peki ya neden Arap harflerini seçmişler? Efendim, Müslümanın kalbinde Kur'an'ın apayrı bir yeri vardır. Kur'an-ı Kerim Arapça geldiği için biz de Arapça harflerle yazmayı, çizmeyi öğrenirsek yani daha güzel okuruz Kur'an'ı. Kur'an'ın harflerini alalım. Niye gavurdan alayım ben? Ben yani Arap'tan almak için değil. Türk'ün, Kürd'ün Arap'tan alma diye bir derdi olamaz zaten. Böyle bir şey mantıksız olur. Bir Türk neden Arap'tan almak, Arap harfleri almak istesin ki yani? Yani nereden icap ediyor yani? Bir Kürt neden bunu istesin? Bir Endonezyalı Müslüman neden bunu istesin? Yani bu Müslümanların bunu istemiş olması Arapçı olduklarından değil, Arapçayı almak istediklerinden de değil. Kur'an'ı yazabilmek, Kur'an'ı öğrenebilmek, Kur'an'ı tam o harflerle okuyabilmek için. Mesela bizim tarihimizde biz Arapça harfler aldığımızdan dolayı Arapça dilini almadıysak da çok sayıda Arapça kelime ve de Arapça harflerle yazıp çizdiğimiz için tarihimizde biz mesela bugün Arapçayı daha rahat, daha kolay öğreniyoruz bir Endonezyalıya nispetle. Mesela ben Mısır'da sorardım oradaki Araplara. Derdim ki biz mi daha güzel konuşuyoruz Arapçayı, Endonezyalılar mı? Sizler derdi mi? Derlerdi. Çünkü Endonezyalıların dil yapısı çok farklı. İşte Arapça çok uzakta oldukları için Araplara 12 saat uçakla Endonezya. Yani uçakla 12 saat dünyanın bir ucu. Öyle olunca Arapça kelime alamamışlar. Zaten harfler de almamışlar zamanında. Böylelikle Arapçadan çok uzak, dil yapıları çok farklı. Japonlar gibi garip bir dilleri var yani. Şimdi mesela biz daha rahat öğrenip daha rahat ifade edebiliyoruz. Hatta yani güzel öğrenebilsek Arapçayı bizim Arap olmadığımızı anlamaz bile yani bir Arap. Çünkü hatta mesela Kur'an'da bile Kur'an okurken bir Türk, bir Kürt daha iyi çıkartıyor harfleri. Bir Endonezyalıya, bir Malezyalıya nispetle. Yani Müslümanların Arapça harfleri almış olmaları Arapçılıklarından değil, zaten Osmanlı Araplara da hakimdi. Neden onlara özensin ki, değil mi? Bu saçmalık olur yani. Altta olanlar üsttekilere özenir. Zaten hilafet Osmanlı'da, yani Osmanlı niye özensin ki yani? Kendi emri altındaki topluluklara mı özenecek? Osmanlı'nın Arapçayı almasının sebebi Kur'an Arapça olduğu içindi. Böylece Kur'an-ı Kerim başka lehçeleri kullandığı zaman diğer lehçelerin de öğrenilmesini sağlıyor, onların da araştırılmasını sağlıyor. Bu bir. İkincisi, tüm lehçeleri bir araya toplamış oluyor. Bu Kur'an'ın dil siyasetidir desek, yani Arap dili ile ilgili Allah'ın takip ettiği bir siyaset aslında bu aynı zamanda. Yani Hazreti Osman her ne kadar Kur'an Kureyş lehçesiyle inmiştir dese de biz çok iyi biliyoruz ki bazı kelimeler başka lehçelerden alınmıştır. Ama nadirdir onlar. Ekseriyeti için doğru. Seyyidina Osman'ın söylemiş olduğu doğru. Ama tek tük bazı kelimeler için doğru değil. İşte böylece Allah Azze ve Celle bazı kelimeler o lehçelerden kullanıyor. Bize şu mesaj veriliyor. Yani hepsinden de istifade edin. Onları da bakın edin. Onları da biraz inceleyin. Hem de bütün Arap kabilelerine de şu mesaj veriliyor. Artık bu kelimeleri kullanın. Böylece her Müslüman, Arap olan olmayan, o kelimeleri kullanmak istiyor. Çünkü Allah kullanmıştır. Yani Arapça olduğu için değil. Allah kullandığı için. Allah ne Arap, ne Türk, ne Kürt yani. Şimdi saçmalamanın alemi yok yani. Yani şimdi mesela Osmanlı'nın Arap harflerini almış olmasını böyle Arapçılık ya da Araba özenti gibi anlamak saçmalık. Yani Allah Arap değil ki yani. Yani Müslümanların Arapçayı alışının sebebi Kur'an'ı anlamak, mesajı anlamak. Arap'ı anlamak değil yani. Bunu bilmiyorlar mı o İslam düşmanları? Biliyorlar. Osmanlı zaten Arap'a hakim durumda. Yani onlara özenti olur mu? Böyle şey olur mu? Onlar Osmanlı'ya özeniyordu zaten o zamanlar. Bu İslam düşmanları bunu biliyor. Osmanlı'nın Arap harflerini almasının sebebi Arapçılık marapçılık değil. Kur'an'ın mesajını anlayabilmek, Kur'an'ı güzel okuyabilmek. Ben Kur'an'ın harfini alırsam Kur'an'ı rahat okurum. Öyle değil mi ya? Bunlar bunu biliyor. Aslında bunlar bunu bildiği için zaten Arap harflerinden nefret ediyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki Arap harflerini öğrenenler zamanla Kur'an'a saygıları artıyor. Araba değil. Araba saygısı artsa, ki zaten artmaz yani. Yani bir Türk neden araba çok öyle hürmet etsin yani? Niye Arapçılık yapsın ya da? Yani normal, onu da kendi gibi bir insan olarak görür. Öyle olağanüstü bir varlık olarak görecek halimiz yok herhalde. O da etten kemikten bir insan işte. Ama bu İslam düşmanları çok iyi biliyorlar ki bu kelimeler ya da bu harfler onları Kur'an'a götürecektir. Yani mesela Kur'an'ın mesajını anlatmayan, yalnızca Elif B'yi öğreten insanlardan bile rahatsızdırlar. Hani biz Kur'an'ın mesajını anlatmayan, Elif B'yi öğreten ya da ne bileyim işte Arapça, sadece Arapça öğreten insanların doğru yapmadığını, mesajı anlatmaları gerektiğini söylüyoruz ya. Biz onların bu sırf yani Arapça öğretmesinden veya Arapça harf öğretmesinden veya yalnız din ahlak gibi, ibadet gibi anlatmalarından rahatsızız. Onlar ise o İslam düşmanları ise bundan bile rahatsızlar. Bizimki gibi değil ama onların rahatsızlığı başka türlü. Yani onlar diyor ki bunun sonunda ileriki nesiller ya Kur'an'ın mesajını da anlayalım, hele bu neymiş derlerse ne olacak? Mesela size en basit misalini vereyim. Şimdi hanım apartmandaki kadınlar kendisinden böyle bir şeyde toplantı yapmışlardı. Ben de onlara bir şeyler anlat fırsatını bulursan. Hepsi açık saçı kadınlar. Yani ben de onlara bir ortam olursa bir şeyler anlat dedim. Pek ortam olmuyor dedi. Böyle boş boş konuşuyorlar. Ses gürültü, kimse kimseyi dinlemiyor dedi. Dedim olsun, bir denk gelirse yine de bir şeyler anlat dedim ben. Demek bir ara böyle bir denk gelmiş, Kur'an dersi istemişler kendisinden. Ben de dedim tamam, bir ders yap bakayım dedim. Ders yaparken de arada mesela bir ayetin mealini söyle, anlat biraz, bir şeyler anlat filan dedim. O açık kadınlar, hah demişler, zaten bizim istediğimiz de buydu demişler. Yani elif b değil sadece. Ne diyor yani bu Kur'an? Bak görüyor musun? Elif b ile başlıyor. Önce Kur'an'ı öğrenen, bize öğretir misin elifi b'yi filan, böyle başlıyor. Ondan sonra bir de bunu anlatsan demeye başlıyorlar. Ya ne bu ayet yani? Biz bunun esas bunu istiyoruz zaten demişler. İşte o İslam düşmanların korktuğu da bu. Elif B'yi öğretirse belki ihtiyarlar, yaşlılar belki manayı anlamaya çok da kafa yormazlar, ama biraz gençler hocam bunun manası ne derlerse ne olacak? Ödleri kopuyor ondan dolayı. Bu Kur'an'da bu tür kelimelerin bulunuşundan şunu anlıyoruz. Kur'an Arapları birleştirme konusunda ve onların lisanını ve edebiyatlarını geliştirme konusunda da önemli bir görev yapıyor. Yani bu kelimeler sayesinde aslında hem onlar tek bir lehçe üzerinde birleşiyorlar ve farklı lehçelerden güzel kelimeler varsa Allah Azze ve Celle onu kullanıyor. Mesela Arap'ın diyelim ki evet en güzel en güzeli Kureyş lehçesi, ama mesela diyelim ki bir başka kabilenin de mesela şu kelimesi güzel. O kelimesi mesela çok güzel bir mana ifade ediyor. Allah Azze ve Celle onu kullanıyor. Böylece birkaç lehçeden en güzel kelimelerini, böyle manayı derinleştiren kelimelerini alıyor ve böylece Kur'an daha da zenginleşiyor. Aynı zamanda da bu lehçelerin sahipleri hepsi de memnun oluyorlar. Kendilerinin kullandığı lehçe orada geçtiği için. Ya mesela diyelim ki bugün mesela Kur'an-ı Kerim gelseydi, mesela Türkçe olarak gelseydi. Mesela şimdi Türkiye'dekiler için, yani Türkiye'dekiler daha en evvel tabii bize hitap etmiş olacaktı. Tüm dünya için gelmiş olsa bile evvela nereye gelmişse evvela onlara hitap ediyor çünkü haliyle. O lisanda geldiği için. Mesela Türkiye'de gelseydi, mesela Türkiye'nin Türkiye'deki Kürtler mesela Kürtçe'de olsun içinde birkaç kelime Kürtçe olsun isterlerdi. Mesela birkaç kelime Arapça mesela Araplar Arapça, hatta Lazlar mesela Lazca bir iki kelime olsa içinde isterlerdi. Bu onların gelen kitaba bağlılıklarını, sevgilerini arttırır. O yüzden Kur'an'da da böyle farklı lehçelerden kelimeler var ve bu onların Kur'an'a olan sevgisini de arttırıyor aynı zamanda. Evet. Kur'an'da yabancı kelime var mıdır? Yani Arapça olmayan kelime var mıdır? İmam Şafii'ye göre yok. Hepsi Arapçadır diyor. Yani Arapça olmayan mesela Nuh gibi, Lut gibi bir takım kelimeler, isimler var. Geçmiş peygamberlerin isimlerin birçoğu Arapça değil aslında. Onlar Arap değillerdi. Ama onlar da Arapçalaşmıştır diye kabul ediyorlar. Yani belki bidayet itibariyle, başlangıcı itibariyle bakarsak belki Arapça değil. Kadim Arapçada yok belki o. Ama kaç bin sene evvelki Arapçada olmayabilir. Fakat artık yani mesela diyelim ki son 1000 yıl, mesela peygamberimizden evvelki yani kastettiğim. Son 1000 yılda artık Arapçalaşmış. Yani bütün Araplar mesela artık çocuğun ismini İbrahim koyuyor. Nuh koyuyor, Lut koyuyor. Yani mesela bunun gibi Arapça olmadığı halde artık Arapça gibi olmuş ve artık herkes çocuğun ismini öyle koyuyor. Bundan dolayı bu alimler Kur'an'da Arapça olmayan yoktur, artık onlar da Arapça sayılır diyorlar. Bir kısmı ise neden olmasın diyor, yani Arapça olmayan kelimeler olabilir ve bunu da zaten bu dediğim misalleri veriyorlar. Yani falan ve falan kelimeler aslında Arapça değildir diyorlar. Ve çünkü Araplar gerek ticaret gerekse başka bir takım sebeplerle ziyaretler esnasında başka milletlerle tanışıyorlardı. Onlardan bazı kelimeler alıyorlardı ve Kur'an'ın da o kelimeleri kullanması gayet doğaldır. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim onların anlaması için gelmiştir ve onlar da o ziyaretlere esnasında, seyahatlere esnasında başka milletlerden, başka kabilelerden alıyorlardı bazı kelimeleri. Mesela diyelim ki bizim şu an Türkçemizde Türkçe olmadığı halde bir sürü kelime var. Televizyon, telefon gibi mesela. Bu çağın gereği olarak bunları artık kullanıyoruz. Onlar da öyle o zaman da, bu zamanki kadar değilse de bazı kelimeler alıyorlardı. Dolayısıyla Allah'ın da o kelimeleri kullanması gayet normaldir. O halde Kur'an'da Arapça olmayan kelimeler olabilir demişlerdir. Mesela bugün Kur'an-ı Kerim Türkçe olarak nazil olsaydı, mesela televizyon kelimesini kullanabilirdi bir ayetinde. Türkçe olmadığı halde bu kelime. Yani bunun gibi. Evet. Bu Garibül Kur'an'la ilgili tabi İbn Abbas'tan birçok rivayetler vardır. Ve onun dahi bazı kelimeleri bilmediğini görüyoruz. Garibül Kur'an'la ilgili faaliyetler tabii ki Garibül Hadis'ten evveldir. Yani Kur'an'da nasıl ki böyle garip kelimeler varsa, Arapçaya uzak, yani Arapça olmayan, ya da Kureyş'e uzak başka lehçelerden garip ve acayip kelimeler varsa, tabi hadiste de var. Ona da garibül hadis deniyor. Yani nasıl ki Kur'an'da var, hadislerde de var. Onun üzerinde de çalışmalar olmuştur ama elbette ki evvela Kur'an üzerinde olmuştur bu çalışmalar. Yani garibül Kur'an çalışmaları garibül hadisten evveldir. Ama alimlerimiz, Allah rahmet eylesin hepsine de, bunlar çok hizmetler yapmışlar. Yani Kur'an'ı tek tek kelime kelime kelime kelime incelemişler, ömürlerini vermişler gece gündüz. O zamanın şartlarında ne bilgisayar var, ne internet var. Böyle bir kitap bulmak mesele, bir hadis bulmak mesele. Yani o zamanda o kadar zorluklar içerisinde atla deveyle hadis toplamışlar, araştırmalar yapmışlar. Lamba bile yok, lamba ışığında çalışsınlar. Böyle karanlıklarda mum ışığıyla bir sürü ilmi faaliyetler yapmışlar. Gerçekten o zamanın şartları düşünüldüğü zaman, ne telefon var, ne araba var, ne yol var, ne bilgisayar var, ne kitap var doğru dürüst yani. Böyle bir kitap birisinde varsa ta oraya kalkıp gitmek gerekiyor. Bugün kitapçılar kitap dolu. Yani o kadar zor şartlarda çalışmışlar ki, hakikaten de bunların kıymetini bilmemek büyük bir nankörlük yani. Bunlar Garibül Kur'an üzerinde çalışmış, Garibül Hadis üzerinde çalışmışlar. Böylece yani açıklamadık bir şey bırakmamışlar adeta. Elbette vardır da yani sözün gelişi, çok emek sarf etmişler. Tabi bu garip kelimeleri anlarken hem başka ayetlere bakacağız evvela. Çünkü Kur'an Kur'an'ı tefsir eder. Sonra hadislere bakılacak. Sonra Arap'ın şiirine bakılacak. Hatta cahiliye devri Araplarının. Çünkü Kur'an-ı Kerim onlara geldi. O cahiliye devri şairlerinin kullandığı bir kelimeyi kullanmış olabilir. biz o şiirleri incelediğimizde orada o kelime hangi manada kullanılıyor onu tespit edebiliriz ve işte Kur'an da bunu o manada kullanmış olabilir diyebiliriz. Böylece o zor kelimeyi bir şiirden çözüp Kur'an'daki manasını anlayabiliriz yani. Bunlar da olmuştur da zaten. Hatta sahabeden bile mesela Hazreti Ömer ebbe kelimesini mesela bilmiyormuş manasını. Yani kendisi Kureyşli. Demek Kureyş bilmiyor ebbe kelimesini. Ama ayetin devamına bakıldığı zaman anlaşılıyor. Yani birçok manada olduğu için insanların yemediği, hayvanların yediği ot, saman gibi şeyler, meyve dışında olan şeyler, yaş meyve, kuru meyve, bunlar mesela meyveler insanlar için olduğu gibi mesela bazı otlar da hayvanlar içindir. İşte bu hayvan için olanlara el-eb denir denilmiştir. Birkaç ihtimal çıkıyor yani. Bunların içerisinden işte en uygununu araştırmacı seçiyor. Demek ki Seyyidina Ömer bile bilmiyor yani eb kelimesini. Demek sahabeden de bilmeyenler var. Mesela İbn Abbas Fatirus Semavat ayette geçen Fatır kelimesini, göklerin Fatırı, Fatırı bilmiyor. Ondan sonra bir gün iki tane bedevinin tartıştığını görüyor bir kuyunun başında. Birbirleriyle kavga ederlerken bu kelimeyi kullanıyorlar. Onlardan öğreniyor Fatır kelimesini. Yani bakın bunlar sahabenin önde gelen isimleri, ilim adamları ve bunların da bilmediği böyle kelimeler. Mesela Kur'an'da sefih kelimesi. Sefih mesela bazen beyinsiz, bazen cahil manasında. Yani bu kelime kinane lehçesi. Yani Kureyş lehçesi değil. Sefih kelimesi. Bakın demek ki bu Kur'an'da Kureyş lehçesi dışındaki lehçelerden olan kelimeler. Bunlar zaten belirlenmiştir. Mesela sefih kelimesi kinane lehçesinden. Sa'ika kelimesi umman lehçesinden. Mesela riczen kelimesi tay lehçesinde. Mesela bagi kelimesi temim lehçesinde. Refes peltekse ile mezheç lehçesinde. Mesela nehl, nehle kays lehçesinde. Musafaha mesela Kureyş lehçesi gibi. Mesela elkıyt mesela Habeş dilinde. Farklı bir dilde yani. Mesela sicil Fars dilinde. Mesela rakim Rum dilinde. Mesela yani Rum dilinden de kelimeler var. Yani Rumlar kullanıyor aslında rakim. Kitap manasında kullanıyorlar. Mesela el-yem mesela Kıpt, Kıptilerin lehçesinde, Kıpt dilinde daha doğrusu. Mesela Tur Süryani dilinde. Mesela Sinin, Nebat dilinde. El-Mühül mesela Berberi dilinde. Yani Kur'an-ı Kerim demek ki gerek Arapça başka lehçeleri de kullanmış, gerekse başka dillerden de bazen almış. Lehçe değil yani, dil farkı da var. İşte bunlar garip kelimeler oluyor. Kur'an'ın garip kelimeleri. Dolayısıyla bunların çözümü gerekiyor. Bunlar da ayrı bir kafa yormayı gerektiriyor. Böylece ulema çalışsın yani. Araştırmalar yapsın. Evet. Bununla ilgili bazı kitaplar var. Ebu Ubeyde'nin kitabı bu alanda yazılmış en güzel kitap olarak kabul edilmiştir. Ve İbn Kuteybe'nin kitabı var. Garibül Kur'an, Müşkülül Kur'an kitapları. Yani çok sayıda kitap. Burada kitapta zaten bununla ilgili kitap yazanları tek tek yazmış. Yani aşağı yukarı 28 kadar kitap bu alanda, önemli kitaplar. Kur'an'ın garip kelimelerini ele alıp inceleyen, manasını uzun uzun anlatan eserler bunlar. Hani bir insan bu kitapla bu konuyu incelemek isterse yani bu kitaplara bakarak inceleyebilir demek istiyor kitabın yazarı. Bu kaynak eserleri de bize söylüyor.